Ayrım 24.
Bu ne biçim isim? Nerelisiniz siz? Kocam Kuzeylidir. Ve sen burada İrlanda devletinin kendi halkına sunduğu bir hizmetten yararlanmayı bekliyorsun öyle mi? Bilmiyorum efendim. Belfast'a git de bakalım sana ne diyecekler. Bilmiyorum efendim. Bilmezsin tabii. Bu memlekette herkes cahil. Mr. Kane kalabalığa bakıyor. Bu memlekette herkes cahil dedim. Duymadınız mı? Herkes başını sallayarak bu memlekette herkesin cahil olduğu görüşünü kabul ediyor. Mr. Kane dönüp Mr. Coffey'e alçak sesle bir şeyler söylüyor ve ikisi birden bize bakıyorlar. Sonunda Mr. Kane anneme devlet yardımı sağlanacağını söylüyor ancak diyor ki kocandan 5 kuruş bile olsa bir para geldiği an bu hakkından vazgeçip devletten aldığın paraları iade edeceksin. Söz veriyorum efendim. Oradan çıkıp Catelyn O'Connell'e uğrayarak çay ve ekmek alıp eve dönüyoruz. İtalya'ya çıkıp ateşi yakıyoruz. Çay pişirdiğimizde evimiz sıcacık oluyor. Hiçbirimizin sesi çıkmıyor. Alfie'nin bile. Çünkü Mr. Kane'in anneme neler yaptığının farkındayız. 10. İrlanda çok soğuk ve rutubetli. Biz yukarıda İtalya'da oturuyoruz. Annem zavallı papanın resmini de yukarı alıp pencerenin karşısına asmamız gerek diyor. Ne de olsa işçilerin dostu ve İtalyan. Sıcak ülke insanı ama annemde bir gariplik var. Ateşin karşısında titriyor. Sigara içmediğine göre annemde kesinlikle bir gariplik var. Daha da soğuklar gelecek diyor ve canım içecek bir şey istiyor diye ekliyor. Şöyle limonata gibi ekşi bir şey ama evde 5 kuruş para yok. Ertesi sabah ekmek bile alamayacağız. Annem çayını içip yatıyor. Bütün gece yatakta dönüp duruyor ve karyolanın gıcırtısından uyuyamıyoruz. Ayrıca su diye inliyor. Sabah yataktan kalkamıyor. Bütün vücuda titriyor. Ses çıkaramıyoruz ama eğer annem kalkmazsa Meliçe ile okula geç kalacağız. Saatler geçiyor ve annem yerinden kımıldamıyor. Artık okul saatinin geçmesiyle çay suyunu koymak üzere ateşi yakıyorum. Annem uyanıp limonata istiyor. Ona sadece reçel kavanozunda su götürebiliyorum. Çay ister misin diye soruyorum ama sarmış gibi davranıyor. Yüzü kıpkırmızı ve hala sigara içmiyor. Dördümüz ateşin karşısında hiç ses çıkarmadan oturuyoruz. Alfie'ye evde kalan son şeker kırıntılarıyla son dilim ekmeği veriyoruz. Biz çayımızı içiyoruz. Alfie yanaklarına bulaşan şekerlerle çok komik görünüyor ve haline gülüyoruz. O da tombul yanakları yapış yapış bize gülüyor. Fakat fazla da ses çıkaramıyoruz. Annem uyanırsa Meliçi ile beni okula göndermeye kalkışır ve orada bizi bu kadar geç kaldığımız için öldürürler. Zaten fazla gülecek halimiz de yok. Evde hiç ekmek kalmadı ve hepimiz açız. O'Connell'den artık hiçbir şey alamıyoruz. Anneannemin ise yanına bile yaklaşamıyoruz. Babamızın kuzeyli olmasından başlayarak İngiltere'den para göndermemesine kadar ağzını bir açıyor, susmak bilmiyor. Ölseniz umurunda olmayacak diyor. Bu da annene bir kuzeyliyle evlenmenin bedelini ödetecek. Garip ifadeli, presbiteryan kılıklı, soluk suratlı herif ne olacak? Catelyn O'Connell'e gitmeyi deneyeceğim. Annem hasta derim, yatıyor. Kardeşlerimle biz de açlıktan öleceğiz. Ayakkabılarımı giyip Şubat ayının dondurucu soğuğunda Limerick sokaklarında koşuyorum. Pencerelerde insanların sıcacık evlerinde çatal tabakları ve fincanlarıyla yumurta ve reçel yiyerek kahvaltı ettiklerini görüyorum. Sofranın görüntüsü zaten insanın ağzını sulandırıyor. Anneler tertemiz önlükleriyle derli toplu tertemiz evlerinde çocuklarına kahvaltı hazırlıyorlar. İsa duvardaki tablosundan her zamanki gibi üzgün bir yüzle ev halkını seyrediyor ama yine de iyi Katoliklerin mutlu olduğunu görmekten memnun. Kafamdan bir müzik uydurmaya çalışıyorum ama kulaklarımda sadece annemin limonata diye sayıklayışı var. Limonata. Salzburg'un önünde bir kamyon bira ve limonata kasalarını kaldırıma bırakmış, tekrar yola koyulmak üzere. Kapıda kimse yok, sokakta bomboş. Hemen 2 limonata şişesini ceketimin altına sokuyorum ve masum masum oradan uzaklaşıyorum. Catelyn O'Connell'in dükkanının önünde de ekmek kamyonu duruyor. Dükkanın arka kapısı açık ve nefis bir taze ekmek kokusu etrafa yayılmış. Şoför içeride Catelyn O'Connell'le çay içiyor ve çöreğini yiyor. Oradan bir somun ekmek yürütmem işten bile değil. Ama her zaman bize çok iyi davranan Kathleen O'Connell'e çok ayıp olur. Öte yandan yanına gidip bir ekmek istersem keyfini kaçırdığım için bana kızacak. Çünkü sabah çayını içerken rahatsız edilmekten hiç hoşlanmaz. Ekmeği de ceketimin altına sıkıştırıp oradan sıvışmak en iyisi. Bu yaptıklarım için kesinlikle bir günah çıkartmam gerekeceğini biliyorum. Evde kardeşlerim yatağın üstüne çıkmış oyun oynuyorlar ama ekmeği görünce hemen oyunu filan bırakıyorlar. Herkes ekmekten bir parça koparıp ağzına atıyor. O kadar açız ki ekmeği dilimlemeye sabrımız kalmamış. Sabahki çayı tekrar ısıtıyoruz. O arada annem hafifçe inlemeye başlıyor ve Meriç'i limonata şişesine hemen ağzına dayıyor. Annem şişeyi bir solukta içiyor. Eğer limonata ona bu kadar iyi geliyorsa birkaç şişe daha bulmam gerekecek diye düşünüyorum. Son kömür parçalarıyla ateşi yakıp karşısına oturuyoruz ve babamın yaptığı gibi hikayeler anlatmaya başlıyoruz. Ben limonata şişelerini ve ekmeği nasıl çaldığımı anlatıyorum ama hikayeyi abartarak dükkan ve bar sahibinin peşime düştüklerini söylüyorum. Güya St. Joseph Kilisesi'ne kaçmışım. Oraya sığınan bir katil bile kimse yakalayamaz. Annesini öldürmüş olsa bile. Meriç'i ve Michael limonata ile ekmeği çalmış olmama şaşırıyorlar ama Meriç'i Robin Hood da böyle yapardı diyor. O da zenginlerden çalıp fakirlere vermiyor muydu? Ama Michael beni asacaklarını söylüyor. Dilek sinemasında gördüğü filmlerdeki gibi dar ağacına asılacağımdan korkuyor. Meriç'i bir rahip bulmak zor olacak diyor. Ben bir rahibin bulunması şart ama diyorum. Roddy McCurley asılırken başında bir rahip vardı. Kevin Barry de öyle. Meriç'i onlar asılırken rahip falan yoktu diyerek bunu kanıtlamak için şarkıları söylemeye başlıyor. Annem yattığı yerden kes şunu diye inleyerek onu susturana kadar Meriç'i şarkı söylemeye devam ediyor. Alfie bir süre sonra yerde uyuyakalıyor. Üşümesin diye annemin yanına koyuyoruz. Ama annemin hastalığının ona geçmesini ve ölmesini istemiyoruz tabii ki. Annem gözünü açıp da bebeğini yanında ölmüş bulursa dünyayı başımıza yıkar ve suçlayacağı tek kişi ben olurum. Üçümüz kendi yatağımıza girip eski paltolara sırınarak birbirimize sokuluyoruz ama döşekteki çukurlaşmış yere yuvarlanmamak için de dikkat ediyoruz. Az sonra ısınıp tam rahatlamışken Michael Alfie'ye annemin hastalığının bulaşıcılığından ve benim hırsızlık yaptığım için asılacağımdan korktuğunu söylüyor. Sadece tek kardeşim kalır ve bu haksızlık olur diyor. Herkesin dünya kadar kardeşi var. Az sonra Michael uyuyup kalıyor. Meriç'i de dalıyor. Ben gözlerim açık, yattığım yerde reçelleri düşünüyorum. Bir somun ekmekle birlikte bir çilek reçeli kavanozu çalsam fena mı olur yani? Ya da herhangi bir reçel olabilir. Ama o güne kadar hiç reçel kamyonuna rastlamamışım. Bir dükkana dalıp Jesse James gibi silahımı çekip reçel istemek de adamı gerçekten ipe götürür. Pencereden güneş ışıkları içeri süzülüyor. Henüz sabah serinliği var ama dışarısının evden daha sıcak olduğu kesin. Kardeşlerim uyandıklarında evde bir somun ekmekle reçel bulsalar ne kadar sevinirler kim bilir. Hepsini mideye indirdikten sonra benim günahlarımdan ve asılacağımdan korkmaya başlarlar. Annem hala uyuyor. Yüzü kırmızı ve horlarken sanki boğuluyormuş gibi sesler çıkarıyor. Sokaklarda Mr. Denny'ye filan yakalanırsam yandım. Beni kulağımdan tuttuğu gibi okula atar ve Mr. Ahaloran da sınıfta beni parçalara ayırır. Mr. Denny'nin işi öğrencilerin devamsızlıklarını izlemek ve bisikletiyle sokak sokak bulaşıp yakaladığı çocukları kulaklarından tuttuğu gibi okula getirmek en büyük zevki. Benton sokağında bir evin önünde kocaman bir kutu duruyor. Kapağa yanaşıp sanki zili çalacakmış gibi yapıyorum ama aslında kutunun içinde ne olduğuna bakıyorum. Süt, ekmek, domates, peynir ve aman tanrım bir marmelat. Hepsini birden ceketimin altına sokamam ama hepsini almak istiyorum. Sokaktan gelip geçen kimsenin bana baktığı yok. Evet, hepsini alıp gitsem iyi olacak. Annem asılacaksan bari diyecek bir şey için asılırsın der. Almışken hepsini alayım. Kutuyu kucaklayıp bir bakkal çırağıymış gibi yürüyorum. Kimse oralı değil. Michael ve Meriç'i kutunun içindekileri gördüklerinde gözleri yuvalarından fırlıyor. Ama hiç vakit kaybetmeden kalın kalın ekmek dilimlerine altın renkli marmelattan sürerek bir lokma da yutuyorlar. Alfie'nin yüzü, gözü, saçları marmelat olmuş. Kahvaltımızı soğuk çayla yapıyoruz çünkü ateşi yakacak bir şey yok. Annem tekrar limonata diye mırıldanıyor ve ikinci şişenin kalan yarısını hemen ona götürüyor. Biraz daha istiyor. Suyla karıştırıp limonatayı çoğaltmaya çalışıyorum. Ömrüm boyunca barlardan limonata çalarak yaşayamam ya. Bu arada biz karnımızı doyuruyoruz. Annem ölmüş küçük kızını ve ikizlerini sayıklamaya başlayınca korkuyoruz. Tanrım, ne diye zenginlerin çocuklarını almıyorsun da hep bize bu acıları çektiriyorsun. Bir kere de onlara bu acıyı çektir. Bir değişiklik yap, yalvarırım. Çocuklar, limonata var mı? Michael, annem ölecek mi diye soruyor. Meliçi, rahip gelmeden kimse ölmez diyor. Sonra Michael kendi derdine düşüyor ve ateş yakamayacak mıyız artık diye soruyor. Eski baltalara sarınmış olduğu halde üşüyor. Meliçi zengin mahallesinde insanların kapısını çalıp kömür ve yakacak bir şeyler isteyelim diyor. Alfie'yi de yanımıza alırız. O çok küçük ve herkese gülümsüyor. İnsanlar onu görünce dayanamazlar, bize de acırlar. Kömürleri Alfie'nin pusetiyle taşırız. Hemen Alfie'nin yüzünü gözünü temizlemeye başlıyoruz. Fakat suyu görür görmez dehşet içinde ağlamaya başlıyor. Michael da pusette nasıl olsa kömürlerden yine leş gibi olacak. Onu ne diye yakıyoruz ki diyor. Michael bizden küçük ama böyle müthiş fikirler hep ondan çıkıyor. Alfie'yi arabasına koyup zengin mahallelerine doğru yola koyuluyoruz ama kapısını çaldığımız herkes bizi kovuyor. Polis çağırırız diyorlar. Böyle küçücük bir bebeği kapı kapı gezdirmeye utanmıyor musunuz? Bu ne pis araba böyle? Bu bebek de leş gibi kokuyor. Burası bir Katolik ülkesi ve bu bebekler inançlarımızı kuşaktan kuşağa taşıyacak. Utanmıyor musunuz? Meliçi kadınlardan birine kıçımı ye diyor ama kadın onu yakaladığı gibi öyle bir tokat atıyor ki Meliçi'nin gözlerinden yaşlar geliyor. Bu zenginlerden bir daha bir şey istersem diye köpürüyor ve ne diye onlara soruyoruz diyor. Arka bahçelerinden istediğimiz kadar kömür alırız. Bunun üzerine bir plan yapıyoruz. Michael ön kapıları çalıp ev sahiplerini ya da hizmetçileri meşgul ederken Meliçi ile ben pusete Alfie'nin üstüne istediğimiz kadar kömür yüklüyoruz. Üç evden bu şekilde kömür topluyoruz. Sonra Meliçi'nin arabaya attığı bir kömür parçası Alfie'nin kafasına geliyor ve Alfie ağlamaya başlıyor. Michael'ı tamamen unutup oradan kaçıyoruz. Zavallı her kapıda aşağılana ellerin zilini çalmaya devam ediyor. Meliçi önce eve gidip puseti bırakalım diyor, sonra Michael'ı buluruz. Çünkü Alfie çığırından çıkmış bar bar bağırarak ağlıyor. Sokaktan gelip geçenler garip garip bize bakıyor ve bu ne biçim hale diyorlar. Bir İrlandalıya yakışır mı? Ne kadar utanç verici bir şey. Eve geldiğimizde Alfie'yi kömürlerin altından zor çıkarıyoruz. Ağlamaya devam ediyor. Eline marmelatlı bir ekmek vererek onu susturuyor. Annem yataktan fırlayıverecek diye ödüm kopuyor ama o babamın içkisi ve ölen yavrularıyla ilgili bir şeyler sayıklıyor. Meliçi Michael'ı bulup geliyor. Michael başına gelenleri heyecanla anlatıyor. Zengin evlerden birinin sahibi kapıyı kendisi açmış ve onu içeri alıp kekle süt vermiş. Kadın ailemiz hakkında sorular sormuş. Michael da babamızın İngiltere'de çok iyi bir işi olduğunu ama annemizin hasta yattığını ve limonata içmek istediğini anlatmış. Kadın peki size kim bakıyor diye sormuş. Michael da gerine biz kendi kendimize bakıyoruz demiş. Evde bir eksiğimiz yok. Ekmeğimizden marmelatımıza kadar her şeyimiz var. Kadın Michael'dan evimizin adresini de almış. Meliçi bunu duyunca aptal diye Michael'ın üstüne yürüyor. Şimdi bizi şikayet edecek. Kapımıza polisler, rahipler gelsin de gör. Hiç zenginlere güvenip de adres filan verilir mi? Tam o anda kapı çalmaz mı? Ama ne polis ne de rahip. Gelen Mr. Danny. Evde kimse yok mu? Mrs. McCourt, neredesiniz? Michael cama çıkıp adama el sallıyor ve ben Michael'a bir tekme atıyorum. Meliçi de kafasına bir yumruk indiriyor. Michael ağlamaya başlıyor. Sizi Danny'ye şikayet edeceğim. Beni öldürüyorlar, imdat! Michael susmak bilmiyor ve Mr. Danny kapıyı vurarak bize bağırmaya başlıyor. Ben içeriden seslenerek kapıyı açamayacağımı, annemin tehlikeli bir hastalıktan yattığını söylüyorum. Baban nerede? İngiltere'ye gitti. Aç kapıyı, annenle konuşacağım. Hayır, onunla konuşamazsınız, çok hasta. Hepimizde aynı hastalık var, tifo olabilir. Belki de verem. Her tarafımızda lekeler çıktı. Bebeğin vücudunda şişkinlikler var. Bu hastalık öldürücü olabilir. Mr. Danny kapıya yüklendiği gibi içeri dalıyor ve doğru İtalya'ya çıkıyor. Alfie karyolanın altından emekleyerek ona doğru gidiyor. Üstü başı marmelat ve kömür tozu içinde. Mr. Denihi hepimize tek tek bakıyor ve şapkasını çıkarıp kafasını kaşımaya başlıyor. Aman Tanrım, nereden çıktı bu hastalık? Annemin yanına gitmeyin diyorum. Meriç de bu durumda artık okula hiç gelemeyeceğiz diyor. Ne demek okula gelemeyeceğiz? Ben burada bu işi yapıyorum ve sizin nasıl okula götüreceğimi görürsünüz. Mr. Denihi bana dönüp hiç yakın akrabanız var mı diye soruyor ve teyzemle anneannemi çağırmamı istiyor. Anneannemle teyzem ikisi birden üstüme yürüyorlar. Onlara annemin hasta olduğunu, kaç gündür evde ateşi yakmak, anneme limonata bulmak ve kardeşlerimi doyurmak için neler çektiğimi anlatmaya çalışıyorum. Marmelat konusundan ya da zengin insanların terbiyesizliklerinden bahsetmenin bir anlamı olmadığını düşünebiliyorum. Anneannemle teyzem beni sokaklarda itip kakıyorlar. Eve geldiğimizde Mr. Denihi hala kafasını kaşıyor. Görünmüş şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle rezalet olmaz. Anneannem annemi yatakta o halde görünce Angela diye ağlamaya başlıyor. Sana ne oldu böyle? Annem kurumuş dudaklarını yalamaya çalışıyor ve limonata diye inliyor. Michael limonata istiyor diyor. Ona limonata aldık. Kendimize de ekmek ve marmelat. Artık hepimiz hırsız olduk. Bizi asacaklar. Frankie bu işi başlattı. Sonra Limerick sokaklarında kapı kapı dolaşıp biz devam ettik. Mr. Denihi Michael'ın anlattıklarını ilgiyle dinliyor ve onu elinden tutup aşağı kata götürüyor. Birkaç dakika sonra Mr. Denihi'nin güldüğünü duyuyoruz. Sonra yukarı geliyor ve annemi bir doktora göstermemiz gerektiğini söylüyor. Anneme ve bize baktıkça yüzünü örtüp Tanrım diye mırıldanıyor. Sefiller romanı gibi. Eci teyzem doktor getiriyor ve doktor annemi arabasıyla hastaneye götürüyor. Zatüre diyor. Hepimiz arabaya binmek için hevesleniyoruz ama Eci teyze anneniz hastaneden çıkana kadar benimle kalacaksınız diyor. Gerek yok diyorum. Bizim için endişelenmeyin. Ben 11 yaşındayım ve kardeşlerime bakabilirim. Okula gitmem. Onları yedirir, giydirir, paklarım. Anneannem öyle şey olmaz diye ciyaklıyor ve teyzem de kafama vuruyor. Mr. Denihi bir kanun kaçağı almak için yaşın tutmadığı gibi baba olacak yaşta da değilsin diyor. Ama ileride her iki konuda da başarılı olacağından eminim. Hadi üstünüzü başınıza alın diyor Eci teyze. Bizim eve gidiyoruz. Tanrım bu bebeğin hali ne böyle? Bir paçavra bulup Alfie'nin altını bağlıyor. Sonra bize dönüp bakıyor. Ne diye salak salak dikildiğimizi sorup yine bağıracak ama yanımızda alacak elbisemiz falan yok. Neyimiz varsa üstümüze zaten. Teyzem sadece başını sallıyor ve Alfie'nin biberonunu bana uzatıyor. Şuna biraz şekerli su koy. Bu seti de seni tersin diyor. Bu bozuk tekerleğiyle ben o seti itemem. Zaten köpeği koysan durmaz. Bununla yollarda görünmek de istemem. Evdeki eski paltoları da pusete koyuyor ve Alfie hepsinin altında kayboluyor. Anneannem yol boyunca bana bağırıyor. Şu puseti doğru dürüst içsene. Bir sağa bir sola gidip durma. Neyse ki Eci teyzenin evine gelmiyor. Bize tahammülü yok. Amerika'dan gelirken bize yol parası yolladığı günden beri başına bela olduğumuzu söylüyor. McCord tadından nefret ediyorum. Yok cenaze kaldır, yok babaları maaşını barlarda yesin. Biz çocuklarına yemek bulalım. İngiltere'ye gitti de ne oldu sanki? Yine barlarda içkisini içiyor. Burada bütün ailesine biz bakıyoruz. Siyah şalını başına sarıp topuklu çizmeleriyle tökezleye tökezleye uzaklaşıyor. 11 yaşında bir çocuk olarak 3 kardeşinizle bir başkasının evinde kalırken nasıl davranacağınızı bilemiyorsunuz. Bu teyzenizin evi bile olsa. Teyzem puseti holde bırakıp bebeği mutfağa getirmemi söylüyor. Alfie kucağımda mutfakta bekliyorum. Teyzem her an bana bağıracak ya da kafama bir şey indirecek korkusuyla ne yapacağımı bilemiyorum. Eci teyzeyi paltosunu çıkarıp yatak odasına asıyor ve ben kucağımda Alfie ile bekliyorum. Bir adım atacak olsam ne yapıyorsun diye bağıracak ve ben ne cevap vereceğimi bilemeyeceğim. Çünkü ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Kardeşlerime bir şey söyleyecek olsam sen kendini ne sanıyorsun da onlara laf ediyorsun diye teyzem yine kızacak. Onlar da öylece bekliyorlar. İçeriden tangır tungur sesler geliyor. Teyzem çişini yapıyor. Meriç'e bakmaya korkuyorum çünkü göz göze geldiğimiz an gülmeye başlayacağız. Biz gülersek Michael da gülecek ve teyzemin koca kıçıyla çiçekli lazımlığın üstüne oturuşunu gözlerimizin önünde canlandırarak kendimizi tutamayacağız. Bir gülmeye başlarsak bu günlerce sürebilir. Ben kendimi tutabilirim. Gülmeyeceğim diye kendimi kontrol edebilirim ama bakıyorum Meriç'e ile Michael'la gülmeden durabiliyorlar. Bu davranışımızda gurur duyuyoruz ama Alfie agugu der demez hepimiz birden patlıyoruz. Ve Alfie'ye güldüğümüzü görünce tekrar agu diyor. Biz artık katılmak üzereyiz. Teyzem eteklerini indirerek odaya dalıyor ve kafama bir tane indirip beni duvara yapıştırıyor. Kucağımda bebekli düşüyorum. Dönüp Meliçe'ye de bir tane indiriyor. Michael yuvarlak masanın etrafında koşarak ondan kaçıyor ve teyzem onu yakalayamıyor. Gel buraya yoksa fena yaparım. Ama Michael'ı yakalayamıyor. Bana dönüp şu bebeği getir diyor ve eski paltoları bir köşeye yığıyor. Alfie'yi elinde biberonuyla paltoların üstüne oturtuyorum. Agu agu diye söylemeye devam ediyor. Şimdi kapının önündeki musluğa gidin ve yıkanın. Tertemiz olmadan da içeri gelmeyin. Şubat ortasında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Dışarıda buz gibi suyla yıkanırsak ölebiliriz. Ama teyzeme bunu söylersem hemen oracıkta ölmem daha büyük bir olasılık. Buz gibi musluğun altında çırılçıplak yıkanıyoruz. Teyzem bir fırçayla kahverengi bir kalıp sabun atıyor ve birbirinizin sırtını ovun diye bağırıyor. Ben tamam diyene kadar yıkanmaya devam edin. Michael vücudunun hissizleştiğini söylüyor ama teyzemin aldırdığı yok. Leş gibisiniz diyor. Ben sırtınızı ovmaya gelirsem sizin için daha kötü olur. Bu laf üzerine ben vücudumu kazımaya başlıyorum. Sonunda cildimiz kıpkırmızı kesiliyor ve çenelerimiz birbirine vuruyor. Ece teyze hala tatmin olamıyor. Bir kova suyu başımızdan aşağı boca ediyor. Hadi şimdi içeri girip kurulanın. Mutfağın yanındaki kiler gibi yerde tek bir havluyla kurulanmaya çalışıyoruz. Teyzem çağırmadan mutfağa geçemiyoruz. İçeriden gelen seslerden ocağı yaktığını anlıyoruz. Sabaha kadar orada mı duracaksınız? Hadi gelip giyinin. Bize çayla kızarmış ekmek veriyor. Sessizce yiyoruz. Teyzem konuş demeden ağzımızı açamayacağız. Sadece Michael bir dilim ekmek daha istiyor. Teyzemin Michael'ı sandalyesiyle birlikte duvara yapıştırmasını bekliyoruz ama o hepimize birer dilim daha veriyor. Bir yandan da Alfie'ye çayın içinde yumuşattığı ekmek parçalarını yedirmeye çalışıyor. Alfie başını çeviriyor. Teyzem biraz şeker koyarak Alfie'ye mamasını yediriyor ve Alfie onun kucağına yaşıyor. Biz çok keyifleniyoruz. Teyzem musluğa koşup üstünü silerken Alfie şampiyon ilan edip aramızda gülüşüyoruz. Akşama doğru Pa enişte üstü başı kapkara bir halde işten dönüyor.